bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Ey uhnem, ey uhnem, Gogol'ün izinde 3, Alev Alatlı, Everest Yayınları, 1. basım, Şubat 2008. Bu kitap 418 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 10 Nisan 2008. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Rusya'nın Viva la Muerte'si. Mihail Aleksandrovich Sholokhov, sosyalist gerçekçiliğin en güçlü eserlerinden ve Durgun Akardı Don isimli nehir romanının yazarıdır. 1905-1984 yılları arasında yaşayan Sholokhov, insanlığın ortak vicdanının sesi olmuş, dünya edebiyat tarihinde pek ender rastlanan bir mutabakatla Lenin, Stalin ve Nobel Edebiyat ödülleriyle onurlandırılmıştır. Alev Alatlı'nın kuzey komşularımızın edebiyat çevrelerinde Rusya'nın Viva la Muerte'si olarak ünlenen Gogol'ün İzinde dörtlüsünün ilk iki kitabı, Aydınlanma Değil Merhamet ve Dünya Nöbeti Rus diline Moskova Devlet Üniversitesi'ne bağlı Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü Türkoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Irina Driga ve asistanları tarafından kazandırılmış, yazarımızın halklara eşit mesafede durmak, yabancı bir kültürün serüvenine olağanüstü bir içgörüyle nüfuz edebilmekte gösterdiği başarı değerlendirilerek 2006 yılında büyük Rus yazarının 100. doğum yılı münasebetiyle verilen Mihail Aleksandrovich Sholokhov 100. yıl edebiyat ödülüne layık görülmüştür. Alev Alatlı, 1944 yılında İzmir Menemen'de doğdu. Liseyi Tokyo'da American School in Japan'da okudu. Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi ekonomi bölümünü bitirdi. Amerika'da Vanderbilt Üniversitesi'nde ekonomi, Dartmouth Koleji'nde felsefe master'ı yaptı. Canyon Koleji'nde kalkınma ekonomisi öğretim üyeliğinde bulundu. 1970-1972 yılları arasında Ankara'da Devlet Planlama Teşkilatı'nda ekonomi uzmanı olarak çalıştı. Amerika'da Kaliforniya Üniversitesi'nde ruhsal dil bilim araştırma görevlisi oldu. İstanbul'da Çağdaş Yayıncılık'ta Bizim English dergisini yönetti. Yazgo, Somut, Nokta, Sur, Türk Edebiyatı, Cönk, İnsan ve Teknoloji dergilerinde incelemeleri çıktı. Yayımlanan diğer kitapları Yaseminler Tüter Mi Hala?, İşkenceci, Viva la Muerte, Yaşasın Ölüm, Nuke Türkiye, Valla Kurda Yedirdin Beni, Okey Musti Türkiye Tamamdır, Kadere Karşı Koy Aşı, Eylül 98, Schrödinger'in Kedisi Kabus, Schrödinger'in Kedisi Rüya, Aydın Despotizmi, Aydınlanma Değil Merhamet, Dünya Nöbeti. Altın Gençlik. Kıtlık Tanrı'dan, açlık insanlardan gelir. Paul Tatum'u kim öldürdü? R. Scott Maxley imzalı haberin başlığı buydu. Başlığın hemen altında casusların Rus gangsterlerinin uluslararası entrikanın ve Orange County'den ölü bir iş adamının karıştığı gerçek bir gerilim ibaresi vardı. Dipnot: Orange County, Kaliforniya'da bir bölge. 3 Kasım 1996'da soğuk, kasvetli bir pazar günü öğleden sonra Paul Tatum, Moskova'daki otelinin odasında oturmuş, Frederick Forsyth'ın İkona isimli yeni gerilim romanını okuyordu, diye devam ediyordu. İkona, Rusya'da komünizm sonrası mafyasıyla kahramanca mücadele eden bir Amerikan ajanının hikayesiydi ve tekinsiz bir biçimde afilli iş adamının kendi yaşamını anımsatıyordu. Moskova'nın Amerikalıların işlettiği o fevkalade başarılı ilk ve tek birinci sınıf otel külliyesini inşa etmiş olan Paul Tatum, Forsyth'ın hikayesinin sonunu hiçbir zaman öğrenemedi. Saat 5 sularında gizemli bir İngilizce telefon konuşmasından hemen sonra Burberry pardüsüsünü kaptı, asansöre koştu. İskambil oynamakta olan iki Rus koruması kartları bırakıp arkasından seyirttiler. Dikkatsizliğinden veya aşırı güveninden olacak, Tatum Armani takımlarının altına hemen her zaman giydiği açık mavi kurşun geçirmez yeleğini bu defa odada bırakmıştı. Şehrin öteki ucundaki Starlight Diner'da Başkan Boris Yeltsin'in güvenlik şefi Alexander Horjakov ve Greatis USA reklam ajansının CEO'su David Rabinovich ile yapacağı toplantıya daha şimdiden 10 dakika kadar geç kalmış durumdaydı. "Bu David, bizim David," diye ünledim. "Read on," dedi Alex'i. Ancak kimliği bilinmeyen telefondaki adam ısrarla Moskova metrosunda acilen buluşmaları gerektiğini söylüyordu. Amerikalı iş adamı son iki yıldır hayatından endişelenen iş arkadaşlarına aldığı ölüm tehditlerinden bir şey çıkmayacağını, siyasi bağlantılarının çok güçlü, kendisinin çok göz önünde olduğunu anlatmaktaydı. O gece Radisson Slavyanskaya Oteli'nin 40 metre uzağındaki Kievski metro istasyonuna yürümek üzere -30 derece soğuğa çıktığında Rusya'nın en sıradan otomobili olan Jiguli marka köhne beyaz bir sedan içinde kendisini bekleyen iki adam hareketlendi. Tayton korumalarından birisi önünde diğeri arkasında olduğu halde metro girişindeki merdivenlerden aşağı ilk adımlarını atmıştı ki suikastçılardan biri Jiguli'den fırladı, korkulukların arkasına saklandı. 5.45 kalibre Kalaşnikov'u iş adamının üzerine çevirdi. Profesyonel bir işti. İlk 5 mermi Tayton'un ensesine isabet etti ki yeleğini giymiş de olsa fayda etmeyecekti. 20 el ateş edildi, 11'i hedefi buldu. Tayton metronun kirli merdivenlerine serildi. Paul bir gece önce arkadaşı Marina Goldovskaya'ya "Beni bundan böyle ancak bir mucize kurtarır" derken ne kadar isabetli bir kehanette bulunduğunu bilmiyordu. Seken mermilerden en az bir kişi yaralandı. Marina Goldovskaya da Moskova'daki ev sahibimin adı. Haberde adı Rabinovich'le birlikte yer almış olmasaydı yine de aymayabilirdim. Ama bana Ostanskaya'daki daireyi bulan David Alexey'e baktım. Başını sallıyordu. "Da, the same, Goldovskaya." Ateş kesildiğinde kalabalıktan birisi "Mafya!" diye bağırdı. Bunun üzerine tetikçi parmak izi bırakmamak için plastikle sardığı silahını attı. Jiguli atladı, arkadaşıyla birlikte karanlıkta kayboldu. Tatum'un korumaları ateş etmek şöyle dursun silahlarını dahi çekememişlerdi ve hafif bir şokun dışında iyiydiler. Tatum yerde kendinden geçmiş yatıyor, müthiş kan kaybediyordu. Sağlık ekibi olay yerine geldikten 10 dakika sonra kurbanın öldüğünü ilan etti. 2 saat kadar sonra şehrin bir başka yerinde bulunan Jiguli'nin içinde sadece boş bir gazoz şişesi vardı. Kievski'nin şehrin en kalabalık metro istasyonlarından birisi olmasına karşın polis olayı gören kimsenin bulunamadığını söyledi. Dergiyi bıraktım, Alexey'e döndüm. Kasım 1996, ben Marina'nın dairesini kiraladıktan 1,5 yıl kadar sonra. Niye hiç haberim yok Alexey, neden bana söylenmedi? Alexey'nin omuzları belli belirsiz indi kalktı. O günlerde Moskova dışındaydık, herhalde ondan. Ya sonra? Aradan 3 yıl geçti. Marina'yla defalarca sohbet ettik, David'le de öyle. Ne onlar ne de sen bir şey söylediniz. Hatta şimdi düşününce Şennura'nın bile sustu. Why? Allah bilir, bu adam Tatum benim eve girip çıkanlardan birisiydi. Sen tanıyordun değil mi? Paul Tatum'u tanıyordun. Yekaterinburg'da Galina Rotar'ın cinlerin cirit attığı tekinsiz mutfağındayız. Alexey'nin sırtı uçsuz bucaksız tarlalara bakan küçük pencereye dönük, alacakaranlıkta yüzü hemen hiç seçilmiyor. Tepkisini kestiremiyorum. Sen de diyor bir süre sonra ve olabildiğince sakin bir sesle. Tatum'u sen de tanıyorsun. Önce hayır diyorum, sonra da peki nereden tanıyorum? Radisson Slavyanskaya'nın barında tanışmıştınız. Viktuik'ın kız kardeşlerini seyrettiğiniz o gece oyundan sonra Lori, Galina, Şennur, Radisson Slavyanskaya'nın barına gelmişsiniz. Orada tanıştınız. Tereza davet etmişti. Yeah, düşün, hatırlayacaksın. Rusya'ya geldiğim yıldan bahsediyor, 1995. Goldovskaya'nın dairesine henüz taşınmamışım. Rossiya Otel'de kalıyorum. Lori'nin mutlaka izlenmesini gerektiğini söylediği o çok tartışmalı oyunu, Jean Genet'in kız kardeşlerini görmeye gidiyoruz. Dipnot, Lori, Aydınlanma Değil Merhamet, sayfa 220-229, 264-291, Kolombiya Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Lori Essig. Oyunu sahneye koyan Roman Viktuik isimli ünlü yönetmen, kız kardeşleri erkek aktörlere oynatmış, eşcinselliği alenileştirmek ile suçlanıyor. Lori Essig'in Moskova'da olma nedeni komünizm sonrası Rusya'sında popüler kültür ve eşcinsellik araştırmaları yapmak. Vituik'in has dostu, kadın aleni ya da değil eşcinselliğin demokratikleşmenin yan ürünü olarak kabul edilmesi gereğini savunuyor. O gece tiyatroya da avlanma kılığım dediği tepeden tırnağa siyah erkek giysileri, büyük madeni tokalı kalın bir kemerin tuttuğu çuval gibi bol siyah fitilli kadife pantolon, siyah mont, siyah frenk gömleği, kauçuk tabanlı siyah deri botlar giyinmiş olduğu halde gelmişti. Saçları geniş kenarlı siyah fötr şapkasının altında saklıydı. Köse bir genç erkeğe benziyordu. Oyunu ayakta alkışladığını hatırlıyorum. Bizlere gelince kıllı göğüsleri açıkta, yüzlerinde erkek olduklarını daha da vurgulayan ağır makyaj olan iki aktörün kız kardeşlerin arasındaki ensestvari ilişkiyi müthiş bir şehvetle sergilemelerini hayretler içinde izlemiş, şaşkına dönmüş durumdaydık. Grubumuzun kendi demesiyle iki umarsız ahlakçısının, yani eski tüfek Galina Alekseyevna ile benim, oyunun sonunu zor getirdiğimizi gören Tereza, kendimize gelelim diye bizi toparlamış, oyundan sonra Alexey ile buluşacakları Radisson Slavyanskaya'nın barına götürmüştü. Alexey'e o geceyi çok iyi hatırladığımı söyledim. Müthiş bir kültür şokuydu. Alexey Tereza'nın barda sohbet ettiği adamın Paul Tatum olduğunu hatırlattı. Şennur Hanım'ı almaya gelen Rabinovich ile onlara katılmış, uzun uzun konuşmuşlarmış. Oyuna ilaveten otelin yarattığı etki neden olmuş olmalı, hafızamı zorluyor ama adamı çıkaramıyordum. Rusya'da Radisson Slavyanskaya'da toplaşanlar kadar zengin birilerinin var olabileceğini düşünemediğimden tepe sersemi olmuş olmalıyım. Ne bu kadar zengin birilerinin var olabilecekleri aklımın ucundan geçerdi, ne de Rusya'da binlerce insanın açlıktan öldüğü o yıllarda servetin böylesi bir fütursuzlukla alenen sergilenebileceği. Ama öyleydi. Haltercileri çağrıştıran vücutlarıyla onlarca adam, üstlerinde deri ceketleri, ceketlerinin altından kabaran silahları, yanlarında Playboy dergilerinden fırlamış gibi duran kız arkadaşlarıyla barın taburelerine tünemiş, BMW Formula 1 muhabbeti yapıyor, iş bağlıyorlardı. Şaşkınlığımı fark eden Şennur Hanım kulağıma Radisson Çeçenskaya diye fısıldadıydı. Bu otelin bir adı da Radisson Çeçenskaya'dır. Yine mi mafya? Kolumu sıktıydı. Şşşt, yavaş konuş Güloya Hanım. Türkçe bilen birileri illaki çıkar. Otelin sahipleri mafya. Burada gördüğüm bu insanlar da mafya. Ama Moskova'nın en iyi oteli olduğu için bütün yabancı diplomatlar da buraya gelir. Süper modern bir fitness center'ları var. Japonlar bayılıyorlar. Başıyla işaret ettiği masaya baktığımda koyu takım elbiseli 5-6 Japon erkeğinin büyük bir ciddiyetle sarhoş olduklarını gördüm. Masalarının ortasındaki Japon bayrağı elçilik mensupları olduklarını gösteriyormuş. Kor diplomatikten başka birileri daha var mı diye bakındığımda az ilerideki kırmızı beyaz haçlı İsviçre bayrağını da tanıdım. Yüzüm nasıl bir şekil aldıysa Şennur Hanım, Sovyet döneminde Moskova'da hayat çok sıkıcı, çok tatsızdı diye savunmak ihtiyacını hissettiydi. Gece gidilebilecek tek bir yer yoktu diye yakındığını hatırladım. Ya ağzı laf yapan entel çocuklarla birisinin mutfağında toplanılır, anlamsız anlamsız vodka içilirdi, ya da küçücük kooperatif apartmanının bir köşesinde abajurun üstüne romantik olsun diye bir süveter atar dans ederdik. Bugün artık gençlerin tek derdi bu akşam nereye gitsek derdi. Şimdi bunlar buradan çıkar sabaha kadar dans edilen tekno kulüplere giderler. Biraz paran, biraz enerjin varsa uykusuzluğa dayanabiliyorsan her yer senin. Normal ülkelerde olduğu gibi ister içer ister içmezsin. Ben hatırlıyorum eskiden burada gece kulübü soran yabancılara en yakın gece kulübü Helsinki'de derlerdi. Yarı şaka yarı ciddi ama öyleydi. Beni bırakıp Alexey'e döndüydü. Güloya Hanım'a eskiden Moskova'da tek bir gece kulübü olmadığını söylüyordum. Yoktu değil mi Gospodin Zelenski? Tatumu çıkaramıyordum ama Alexey'nin Şennur Hanım'a aydan gelmiş gibi baktığını hatırlıyorum. Rusya'da kalkınmanın motorunu suç oluşturdu gibisinden bir şeyler açıklamaya çalışmıştı. Pazar ekonomisinin kurumları henüz yerleşmediğinden kalkınmanın motorunu suç oluşturdu demiştin değil mi? Alexey başını salladı. Öyle demiştim. Habere döndüm. Tatum düşmanlarına herkesin önünde canınız cehenneme demekten çekinmeyen biriydi. Hiçbiriniz Rusya'nın ne kadar çabuk gelişeceğinin, Birleşik Devletler gibi olacağının farkında değilsiniz. Canınız cehenneme. Girişimciler cenneti dediği bu ülkeyi asla terk etmeyeceğini olağanüstü bir özgüvenle tekrarlıyordu. Benden kurtulmaları için beni öldürmeleri lazım. Aylık kirası 40 bin dolar olan sanat eserleriyle tıka bası dolu dairesi elinden alınmış, Radisson Slavyanskaya'daki suitlerine taşınmak zorunda kalmıştı. İşlerini oradan yürütüyordu. Korumaları 24 saat yanındaydılar ama striptizcilere yüzer dolarlık banknotlar saçarak bir gece kulübünden diğerine sabahlara kadar dolaştığı limuzin filosu gitmişti. Rus ortakları kardan kendisine düşen aylık 300 bin doları vermedikleri gibi krem rengi Mercedes'ini de elinden almışlar, polise bir bahane uydurup pasaportuna el koyması için baskı yapıyorlardı. Ölmeden 6 gün önce Demi Moore'un striptiz filmini seyrederken salona dalan iki polis onu kendisinin inşa ettiği sinemaya biletsiz girmekle suçladı. O salonu da biliyorum, Şennur Hanım'la Bodrov'un Kavkaski Plevnik'ini seyrettiğimiz salondu. Dipnot, Kavkaski Plevnik, Kafkas esiri demek. Rusya'ya geldiğimin ertesi günü gitmiştik. Moskova'nın ilk sinema külliyesi olduğu doğru. Bir eşi de Hollywood'daymış. Kafeteryası, hediyelik eşya dükkanları, piyango, lotto gişeleri, gazete bayileri ve Novye Ruskisi'yle kurtarılmış bölge hüviyetine devasa bir yerdi. Dipnot, aydınlanma değil merhamet, sayfa 373. Novye Ruski? Yeni Ruslar, Rus kapitalizminin öncüleri, kendilerine özgü İngilizce ifadelerle dolu dilleri, modniki dedikleri bizde trendy olarak bilinen marka giysileri, at kuyruğu ya da değil ama şaşırtıcı saç kesimleri, göz alıcı aksesuarları, yiyecekleri, kafa bulduran hapları, esrik çığlıklarıyla acayiptiler. Başımı kaldırdım. Gözlerim Dobrota çiftliğinin, yani merhamet çiftliği, Biteviye düzlüğünde bir başına çalışan Galina Rotar'ı aradı. Mutfak penceresinden uzakta yeni sürülmüş kara toprağın ortasında, etekleri yere değen entarisin içinde kıpkırmızı bir şakayık gibiydi. Galina, o eğilip kalkarken sabah günüşü kiçkasını, dipnot eski inananların, staroverilerin geleneksel başlıkları, süsleyen taşların birini alıyor birini bırakıyor, kadın rengarenk ışıklar saçıyormuş gibi oluyordu. Tarlaların ardında meralar, onların gerisinde gizemli karanlık ormanlar, daha da arkada renkleri her an değişen başları karlı dağlar vardı. Derin sessizliğe karşın kulaklarımda kim bilir hangi dostumun sesi. Yerküre bir anadır, bakire değil. Yerküre ana gibi bereketlidir, bakire gibi nekes değil. Yerküre Rusların sonsuz kadınıdır. Sonsuz kadının semavi bir yansıması değil. Yerküre karadır, Rus toprağının en iyisi gibi karadır. Bir an gözlerim dolar gibi oldu, Alexi'ye döndüm. Yeni dünya düzeni buralara girememeli Alexi. Efendim? Herkesin kafası böyle mi çalışır bilmiyorum ama benimki gezginci. Ya da Rusya beni böyle yaptı. Yatay dikey dolanıyor düşüncelerim. Tarladaki Bayan Rotar'a bakarken Çar Aleksandr'ın dar ağacındaki katili Sofya Prevoskaya'yı düşünüyor. Sofya'yı düşünürken de Radisson Çeçenskaya barında gördüklerinden alt üst olmuş Sovyetler Birliği kahramanı madalyalı öteki Galina'yı, Galina Alekseyevna'yı hatırlıyorum. Ah insanoğlu, sen hiç adam olmaz mısın? Yüreğim acıyor. Alexi, seni duyamadım diye tekrarlıyor. Bu defa kendimi Hovanshchina derken buluyorum. Dipnot, Hovanshchina, Dünya Nöbeti, sayfa 316, 324, 330, 332, 335, 337, 341, 343, 353, 369, 370, 374, 375. Mussorgsky haklıydı Alexi. İnsanoğlunun kaderini iki gücün çarpışması belirleyecek. Tabiatın sahici dünyasına karşı insanoğlunun yarattığı yapay dünya. Radisson Slavyanskaya'ya karşı Dobrota çiftliği, yapay dünyanın kibrinin Rusya'nın sonunu getirmesine izin verilmemeli. Feveranım Alexi'yi gülümsetiyor. Urallardayız Lubyana. Dobrota çiftliği kazanmalı dedim ya, gezegende nükleer kirlenmenin en yoğun olduğu bölgenin Urallar olduğunu hatırlatıyor. Rusya'nın en büyük nükleer tesisleri, örneğin Mayak Kimyasal Kombinası burada, Çelyabinsk'te. 5 santral sızıntı nedeniyle kapatılmış, insanların Çernobil'in yarattığı tehlikenin en az 100 misliyle karşı karşıya oldukları söyleniyor. Alexi, what if they use them to keep the NWO out diyor. Dipnot, YDD'yi yani yeni dünya düzenini yaklaştırmamak için ya onları nükleer silahları kullanırlarsa... Biz Rusların bu işleri iyi bildiğimizi bilirsin. Komünizmi emniyete almak gerektiğinde Praga girmekten kaçınmamıştık. Ya kapitalizmi emniyete almak gerektiğine karar verirsek? Tarlada salınan Galina, Rotar'ın eşi Harlampi, Orta Rusya karışık bir yer ama burası temiz. Rusya buradan dirilecek dediğinde Fyodor'un neresi temiz itirazı da buydu. Dipnot Dünya Nöbeti, sayfa 421-423. Alexi, Yaputin, YDD'yi yaklaştırmamak için nükleer silah kullanmaya kalkarsa diye üsteliyor, Rus kara ordusundan hayır gelmeyeceğini albayın kendisi söylüyor. Gözlerimi Galina Rotar'dan alıyor, mutfak masasının üzerindeki dergiyi işaret ediyorum. Eğer bu tatum haklıydıysa, Rusya'nın ne kadar çabuk gelişeceğinin, Birleşik Devletler gibi olacağının hiçbirimiz farkında değilsek ve eğer senin Rusya kitabın da Amerika'ysa neden olmasın, gezegen nasılsa ölüyor, böylesi daha temiz olur. Rus işi, baltayla ve bir defada, kaldı ki Putin yağması da gürleyebilir. Ciddi olup olmadığımı anlamaya çalıştığını görüyorum. Yeryüzünden silinmemiz gerekiyorsa silinelim arkadaşım diyorum. Ama haysiyetimizi koruyarak, zarafetle ve yitirmeksizin mizah duygumuzu külliyen... Dipnot Schrödinger'in Kedisi Rüya, sayfa 159. Bunu beklemiyordu, beklememekte de haklıydı. Hele de Vladikavkaz'da o dünya nöbetinden sonra. Durdu baktı, başını salladı. You really are a purist. Dipnot, sen gerçekten de bir safiyet meraklısısın. Tereza da öyle demişti diye mırıldanıyorum. Şu farklı ki Tereza'nınki doğrudan suçlamaydı. You are a goddamn purist. Purist dediği dünyadan haberi olmayan bir safiyet meraklısı, naif bir idealist. Ne ki hanımın daha adını anarken pişman oldum. Alexi'nin onca yıllık sevgilisi, kadının hayatının belki de en büyük sırrı açığa çıkmış, aralarında ne geçmişse geçmiş ayrılmışlar. Hanım memleketine dönmüş, biz buraya Yekaterinburg'a gelmişiz. Aziz dostumun yarasına tuz basan ben olmamalıydım. Hatamı onarmaya çalıştım. Mamafi bugün buradan baktığımda Teresa'nın hiç değilse o suçlamayı yaptığı dönem içinde haklı olabileceğini görüyorum. O yıllarda Beryozovski, Lushkov gibi oligarklar şöyle dursun. Ben Radisson Oteli'nin yeni Ruslarını bile bir istisna, Sovyetler Birliği'nin gerçeğini saptırılmış, kusurlu ürünleri olarak görmekte kararlıydım. Kaşlarını kaldırdı. Aha, çağdaş bir narodnik. Narodnik malum, halkçı demek. Rus halkıyla doğrudan iletişim kurmaya, yabancılaşmışlıklarına son vermeye ve böylece fuzuli olmaktan kurtulmaya çabalayan soylu Rus aydınlarına verilen isim. 1870'lerden itibaren idealize ettikleri ve fakat aslında kendi hayal güçlerinin ürünü bir soyutlamadan ibaret olan Rus halkını etkilemek, desteğini almak üzere yollara düşmüşler. Rusya'nın sahici halkı onları bağrına bassın, onlara bir şeyler öğretsin, kardeşliğe kabul etsin diye uğraşmışlar. Alexei bana narodnik derken haksız değil. Zira bu ülkeye yeni bilgiye yer açmak, yeniden yapılanmak, hatta bir başka Güloya'ya iktida etmek için göçtüğümü söyleyen benim. Korkarım öyle diyorum. Yeni Ruslar bir kol boyu uzaktayken Solyenitsin, Tuleyev, Harlampi, Galina Alekseyevna, Nade, Olga. Kendimce idealize ettiğim Sovyet insanının peşine düşmüşlüğüm kesin. Lekesiz ahlakın ve sadeliğin pınarı olarak idealize ettiğin Sovyet insanının diyor Alexei de. Kiralık katiller, cinayetler, yargısız infazlarla karşılaşmayı beklemiyordun. Bu doğru değil. Sütten çıkmış kaşık değil benim de geldiğim ülke. Alexei'nin saydıklarını yadırgadığım bile söylenemez. Buna karşın Bolşevik devriminin nasıl olup da böylesine galiz bir sapmayla sonuçlanabilmiş olduğunu şiddetle merak ettiğim doğru. Bir bunu bir de o güne kadar tanıdığım Rus aydınlarının hemen hepsinin yeraltı dünyasıyla bir biçimde tanışmalarını sağlayan sürecin hikayesini merak ediyorum. Rus halkını tanımlamak haddime düşmez Zelenski. Ama Novye Ruski'yi görmezden geldim gerçekten. Bundan dolayı hayıflanmıyor da değilim. Bu doğru mu? Hayıflanıyor musun gerçekten? Evet, hayıflanıyorum dediğim. Gerçek kurgudan daha acayip çünkü. Rus insanının gerçeğini SSCB kurguma kurban etmekten korkarım. Yüzünü geniş bir tebessüm kapladı. Ben senin yerinde olsam tasalanmazdım Lubiyama, yani sevgilim, dedi. Twain ne demiş olursa olsun gerçeği bilen yok. Belki Rusya'nın bilge kedileri. Onlar da bize söylemezler zaten. Hal buyken kurgunun kurbanı olsun ne, olmasan ne. Ünlü diplomatları Fyodor Tuitçev'i hatırladım. Rusya anlaşılamaz, hesaba kitaba da gelmez. Kendisine az bir kimliği vardır, Rusya'ya sadece iman edilir. İç çektim. İman etmekten başkaca çaremiz yok değil mi Alexei? Dergiye döndüm. Olayın üstünden 3 yıl geçti. 2 soru hala cevaplanmış değil. Paul Tatum'u kim öldürdü? Ve önde gelen bu Amerikan girişimcisine yapılan soğukkanlı suikast, meşru adalet mekanizmasının işlemesini neden sağlayamıyor? Hunhar cinayetten sonra Amerikan ve Rus resmi makamları olayı şiddetle kınayan demeçler vermiş. Tatum'un katillerinin mutlaka yakalanacağını bildirmişlerdi. Moskova'daki Amerikan elçiliği kim olursa olsun bir Amerikan vatandaşının katlini esefle karşılıyoruz şeklinde sert bir bildiri yayınlamış. Amerikan Dışişleri Bakanlığı soruşturmanın hızlandırılmasını talep etmiş. Ruslar en iyi polis dedektiflerini bu soruşturmada görevlendireceklerine, eski KGB uzmanlarının da yardımıyla Plan Sirena dedikleri kırmızı alarm durumuna geçeceklerine söz vermişlerdi. Oysa aradan geçen zaman her iki hükümetin ilk tepkilerinde samimi olmadıklarını ortaya koydu. Diplomasinin incelikli dünyasında Amerikalılar ve Ruslar birbirlerine karşılıklı çıkarlarının cinayeti çözmekte değil, unutmakta yattığının işaretlerini verdiler. Olaydan birkaç gün sonra soruşturmaya nezaret eden bir Rus yetkili, önceliğinin adalet değil ekonomi olduğunu ima eden bir demeç verdi. Tatum cinayetinin iki ülke arasında gelişen ticari ilişkileri zedelemeyeceğini umduğunu söyledi. Amerikan Kongre üyesi Chris Cox'un olayın halının altına süpürülmemesi isteğine kimse aldırmadı. Rus polisi izlerin silindiğinden bahsederken FBI söyleyecek yeni bir sözümüz yok diyordu. Olay olduğu zaman da pek bir şey söylememiştik çünkü söyleyemeyeceğimiz bir şeyler vardı. Moskova'ya yaptığı ziyaretlerde 2 kez Tatum'un otelinde kalmış olan Başkan Bill Clinton da kendisinden beklenmedik bir biçimde sessiz kaldı. Alameti farikası haline gelmiş olan empati mesajlarını vermedi. Hükümetler gazetecilere konuya ilişkin bilgi vermeyi kestikleri gibi medyanın sorularından da rahatsız olduklarını saklamadılar. Amerikan ana arter medyası Rus mafyasını suçluyor, oysa katillerin siyah tetikçileri olduklarına dair söylentiler de var. Rosyiski, Westy isimli Rus gazetesi CIA'nın Amerikalı iş adamının bir ajan olduğunu, teknoloji harikası otelini ise istihbarat merkezi olarak kullandığını, Ağustos 1991 darbesinde Yeltsin'in iletişimi engellendiğinde tankların arasından sızan, Rus Federasyonu Başkanı'na sunduğu uydu telefonuyla Beyaz Saray'la iletişim kurmasını sağlayan yabancının Tatum olduğunu bildirdi. Hatırlanılacağı üzere o günlerde Batı basını bu başarıyı CIA'ya mal etmişti. Rosyiski'ye Westy, Washington'ın Tatum'u kaynaklandığından da bahsediyor. Gazete bilgi alma özgürlüğü yasasını kullanarak, dipnot, Zakon o Svobodi Informatsi, ele geçirdiği belgelerle Tatum'un Amerikom isimli şirketine, Rusya'da Amerikan ekonomik çıkarlarını kollamak üzere 1993'ten itibaren 1 milyon 600 bin dolar ödendiğini ispat ediyor. Rosyiski'ye Westy, Radisson Slavyanskaya Oteli'nin Rusların denetimine geçmesiyle birlikte Tatum'un gözden çıkarıldığını da söylüyor. Marina Goldovskaya'nın adı Tatum'un arkadaş olduğunu belirten o cümleden başka bir yerde geçmiyor. Düşününce ev sahibemle bu tür özel konuları konuşabilecek kadar yakın olmadığımızı teslim etmek zorunda kalıyorum. Yanına taşındığımın ikinci haftası Los Angeles'a uçtuydu. Sonraki yıllarda sıkça geldi gitti ama ben çoğu kez Moskova dışında oluyordum, görüşemiyorduk. 1995 Mart'ının başlarında olmalı. Rosya Otel'de bunaldığını gözlemleyen Şennur Hanım, meseleyi daha o zamandan birlikte iş yapmayı kafasına koyduğu David Rabinovich'e açıyor. Rabinovich bir süre Amerika'da yaşamaya karar veren bir hanım arkadaşının Moskova'nın kuzeyinde VDNKH, tüm birlik sergi merkezinin yakınında bir dairesi olduğunu, bana kiralamayı düşünebileceğini söylüyor. 1. Ostavinskaya caddesindeki ev VDNKH metro istasyonuna 4 dakikalık yürüyüş mesafesindeymiş. VDNKH istasyonu ile şehrin merkezindeki Kitay-Gorod çıkışın arası ise 12 dakika. Moskova'yı iyi bilen Şennur Hanım düzgün bir semt olduğunu, bir durak ilerideki Botaniçeski bahçelerine bayılacağımı söylediydi. Metro kullanmaktan haz etmediğimi bildiği için tramvay yolu üzerinde, ayrıca Yaroslavskoye caddesine birkaç dakika uzakta olduğunu da eklediydi ki bu kolayca taksi bulabileceğim anlamına geliyordu. Daireyi görmeye gittiğimiz gün hava berbattı. Kapkara bir gökyüzü, kaldırımlarda yığılı donmuş kar tepecikleri, çamur deryası caddelerde yol açmaya çalışan köhne taşıtlar ve gözü gözden saklayan ağır bir sis. O günlerde en ufak bir yağmur ya da kar Moskova sokaklarını yürünmez kılmaya yetiyordu. İnsanlar düşmemek için ayaklarını yerden kaldırmadan ortopedik özürlü yaşlar gibi sürüyerek yürümeye çalışıyorlardı. Ağırlaştırılmış bir Moskova belgeseline benzettiğim bu kasvette ele gelir tek hareket, arada top gibi fırlayan ve kalçalarının üstlerine düşen şişman babuşkalardı. Meğer tatlı tabağı büyüklüğünde yeşil siyah çürükler Moskova kışının şanındanmış ve hemen herkese bunlardan birkaç tane bulunurmuş. Islık çalarken tipi her yerde, baştan başa tüm ülkede, bir mum yandı masada, tek bir mum yandı. Doktor Jivago'nun sinemaskop beyazlığını düşlemişti. Meğer Moskova'nın sahici kışı Eylül'de yerleşen ve bitmek bilmeyen bir kasvetmiş. Mayıs'a kadar hava 10, en fazla 15 gün açık. Baharda bir hoş sözcükten ibaret. Nisan'da eriyen kar yerini batağa bırakıyor. Çamur otobüslerin ilk kat pencerelerinin camlarını tamamen kapatıyor. Dışarısını göremez oluyordunuz. Güneşsiz yaşamak başka bir gezegende yaşamaya benziyor. 95 kışının sonlarına doğru kendimi saman gibi hissediyordum. Bu kasvetin altından hiçbir canlının kalkamayacağına inanmışken birden bir mucize gerçekleşiyor ve tabiat 15 gün içinde diriliyor. Hem de ne dirilme! Yer gök yemyeşil kesiyor. Moskovalıların Hristos Voskres coşkularına hak veriyorsunuz. İsa'nın uyanışı sadece büyük perhizin değil, karanlık ve soğuk kışın sona erdiğinin de işareti. Daireyi görmeye bizi Rabinovich götürecekti. O gün öğlene doğru Rosya Otel'e Şennur Hanım'la birlikte geldiler. David parıltısını onca çamurun saklayamadığı kanarya sarısı bir BMW kullanıyordu. Meğer Audi ve BMW Rusya'nın altın gençliğinin en sevdikleri, hatta o yıllarda alameti farikaları sayılan markalar. Altın gençlik dedikleri de çılgınlar gibi sermaye biriktirmek şeklinde tanımlayabileceğim bir faaliyetin içinde olan nüfus sahibi şehirli seçkinler. Sovyet nomenklaturasının ve onların uzantılarının oluşturdukları bu zümre, Başkan Yeltsin'in yakın çevresine çöreklenmiş, Rus pazarlarının yabancı mallara açılması, çoğunlukla da kendilerine ait olan yarı yasal girişimlerin önlerindeki engellerin kaldırılması için baskı yaparlarmış. Teresa bu ülkede Rusların ticaret yapmayı bilmedikleri ve sevmedikleri şeklinde yaygın bir kanaat vardı. Bayan Gürelli diye anlatmıştı. Bunun doğru olmadığı 80'li yılların sonlarında serbest teşebbüsün önündeki engeller kaldırılmaya başlanınca ortaya çıktı. 1993'te yapılan bir araştırmaya göre orta ve küçük ölçekli şirketlerin %84'ünün, büyük firmaların %63'ünün sahipleri Ruslardı. Yahudiler değil, Yahudi kökenli girişimcilerin özel dikkat çekmelerinin nedeni son yıllarda Rus siyasetinde etkin olmalarıdır. Rusya'da çok yeniydim. Henüz ne Kızıl Winkler'in IHR'sini, Dipnot Institute for Historical Review, Tarih Tashih Enstitüsü biliyordum, ne de Bolşevik devrimi Slavların Yahudiler tarafından fethidir şeklindeki tezi. Buna karşın Tereza Yahudi iş adamlarının hızla zenginleşmelerini özel bir dikkatle izlediğimi hissetmiş olmalıydı ki, savunmaya değilse de açıklamaya girişliydi. Rusya'nın bütün yeni zenginleri gibi Yahudi iş adamları ve bankerleri de çok hızlı para yaptılar. Kaynaklarını açıklayamadıkları için de yeraltı baronlarıyla işbirliğine girmekle suçlandılar. Suçlamalar hemen hepsi için geçerliydi ama haklarında en kötü konuşulanlar Rus Yahudileri oldu. Rabinovich Al, David inşaat mühendisidir. David'in patronu Alexander Konenikin, Moskova Fizik Enstitüsü'nde roket bilimcisi olarak yetiştirilmek üzere ayrılan üstün yetenekli gençlerden birisiydi. Ayrıca birinci sınıf bir satranç oyuncusu. David'le öğrenciyken harçlığını çıkartmak için inşaatlarda çalışmaya başladığı yıl tanıştılar. İkisi de aynı yaştaydılar, 19. Konenikin baktı şantiyede çalışma disiplini diye bir şey yok, inşaat bitmiş bitmemiş kimsenin umurunda da değil, işe başladığının daha ilk günü ustabaşı oldu, yönetimi ele aldı. Performansı optimize etti, bina yükselmeye başladı. Ertesi yıl kendi inşaat şirketini kurdu, David'i yanına aldı. İnşaat özel girişime açılan ilk sektörlerden birisiydi. Gayrimenkul fiyatları gülünç denecek kadar ucuzdu. Olağanüstü başarılı oldular. 5 yıl içinde 300 milyon dolarlık bir bankacılık ve gayrimenkul imparatorluğu kurdular. Ama serbest pazar ekonomisinin önünü açacak yasal düzenlemeler henüz yapılmamıştı. Yarı yasal bir ortamda çalışıyorlardı. Onlar da kendilerini bu durumda bulan iş adamlarının yapacağını yaptılar. Bir takım politik köşe başlarını tutmaya, demokratik güç kazanmaya çalıştılar. Boris Yeltsin düşledikleri ekonomik ve toplumsal reformları yapacak adam gibi duruyordu. Yeltsin'i kaynakladılar, başlarına gelenleri biliyorsun. Dipnot, aydınlanma değil merhamet, sayfa 254-294-301. Sasha, dipnot Alexander'ın kısaltılmışı, Sasha canını kurtarmak için Amerika'ya kaçtı. Demokratik ve kapitalist görüşleri nedeniyle Birleşik Devletler'den sığınma hakkı isteyen ve alan ilk Rus oldu. Birkaç ay sonra David de Amerika'ya geldi ama o memleket hasretine dayanamadı. Moskova'ya geri döndü. Greatis Yusei'nin başına geçti. Onun gibi çok Rus var. Pavel Doşlov'u tanıyorsun. Pavel Budapeşte, Merkezi Avrupa Üniversitesi mezunu. 28 yaşında ekonomist. Çin'de, İngiltere'de ve Macaristan'da yaşamış, çok iyi İngilizce ve Çince bilir. Bir hesaba göre 1990'dan sonra Rusya'yı terk eden 1 milyon gençten birisiydi. Ama geri döndü. Neden diye sorduğumda insanlar burada daha işten, hayatı şakaya almayabiliyorlar diyor. David de öyle düşünür. Altın gençliğin önemli bir bölümü de hükümette yer aldı. Örneğin özelleştirme gurusu Anatoli Çubayis bu gruptandır. Çubayis Başkan Yeltsin'le beraber 6 yıl en sorumlu mevkilerde çalıştı. Sonra reform yandısı Yabloko Partisi'nin başkanı Grigori Yavlinski, parlamentodaki en büyük liberal fraksiyonun sözcüsüydü. 1996 başkanlık seçimlerinde Yeltsin'in karşısına aday oldu. Matematikçi Boris Beryozovski gibi diğer bazıları siyasete atıldı. Chernomorden'i ikinci kez başbakanlığa getirenin Boris Beryozovski olduğunu söylendiğini duymuşsundur. Chernomorden'in başbakan atandığı gün Rus Beyaz Sarayı'ndaki makamına girmek üzereyken koridorda Beryozovski ile karşılaştığı, geriye çekilip kapıdan genç bankerin girmesini beklediği anlatılır. Dipnot, Washington Post gazetesi Ağustos 1998, David Hoffman haberi. Bu olay Rus politikacılarının yeni iş adamlarının emrinde olduklarının kanıtı sayıldı. 1996 seçimlerinde Yeltsin'e para verdiği de söylendi. Kariyerine otomobil satıcısı olarak başlamıştı, sonra finansör oldu, politikaya geçti. Mr. Beryozovski'nin özellikle dikkat çekmesinin bir nedeni de sözünü sakınmayan bir adam olmasıdır. Öteki Boris, fizikçi Boris Nemtsov da parlamentoya seçildi. Önce Orta Rusya bölge valisi, sonra da başbakan yardımcısı oldu. Vitali Mashkin Moskova Enstitüsü'nde fizikçi olarak çalışırken bilgisayar teknolojisinde uzmanlaşan bir kooperatif yarattı. Rossiyski Kredi Bankası'na ortak oldu, sonra da başına geçti. Özel teşebbüse öncülük edenler, Rusya'nın kendi fiyatlarını kendilerinin belirlemelerine izin verilen ilk özel kooperatiflerini kuranlar bunların arasından çıktı. 90'lı yıllarda çoğu bankacılık işine girdi. Rusya'da ilk özel döviz satış bürosu kurma iznini alan adamın Rabinovich'in patronu olduğunu biliyorsun. O döviz bürosu daha sonra David'le birlikte kurdukları Rus Kambiyo Bankası'nın çekirdeğini oluşturdu. Günümüzün seçkinlerinin en gençleri eski Konsomol eylemcilerin arasından çıktı Güloya. Dipnot Konsomol, parti gençlik kolu. Politikaya ve iş hayatına Komsomol'dayken girmişlerdi. 30'lu yaşlarının ortalarına varmadan büyük başarılar kazandılar. Menatep Bankası mesela Moskova Komsomolu'nda gençler için bir araştırma merkezi olarak kurulmuştu. Menatep'in genel müdürü Mihail Hodorovski o yıllarda bir yandan kimyada yüksek lisans yapıyor, öte yandan da bankanın genel müdür yardımcılığını yürütüyordu. Bir diğer örnek eski başbakan Sergey Kriyenko'dur. Kendisi gemi inşa mühendisiydi. 9 yıllık parti üyesi, işini memleketi Nijni Novgorod'da Komsomol başkanı iken kurdu, sonra da bankaya dönüştürdü. Doğuştan girişimci gençler bunlar ve Rusya her şeye rağmen dinamik bir ülke. Genç insanlara büyük fırsatlar sunuyor. Altın gençliği oluşturanlar sunulan fırsatları değerlendirip bir an önce para yapmak istiyorlar. Ortak özellikleri azimleri, modern Rus kapitalizminin kurulduğunu müjdelediklerini de söyleyebilirsin. Rus özel sektörünü bunlar başlattılar. Vladimir Guzinski bir yandan sahneye oyunlar koyarken diğer yandan da taksi şoförlüğü yapıyordu. Şimdi Most Medya ve Bankacılık İmparatorluğu'nun başında. Alexander Smolenski bir devlet matbaasında dizgiciydi. Devlet malını çalmak ve bireysel ticarete karışmak suçlarından 2 yıl bir çalışma kampına mahkum edilmişti. Perestroika'dan sonra Konenikin gibi o da kendi inşaat kooperatifini kurdu, Moskova civarında yazlık evler inşaatına başladı. Şimdi Rusya'nın en büyük özel bankalarından birisi olan SBS Agro'nun sahibi.